Ayrım 27.
Sayfa 269. Sudan çıkıp kıyıdaki yamaca tırmanmak kolay değildi ve genellikle Rus sınır görevlileri kurbanlarını burada yakalardı. Ancak korktukları gibi olmadı. Bu durum ucuz atlatıldı. Tepeden tırnağa ıslanmış Ivushkin ve yol arkadaşları sandıkları kendilerini bekleyen arabaya yüklediler ve hiçbir engelle karşılaşmadan köye ulaştılar. Boris, Varşova'da gizli faaliyet yürüten arkadaşlarına getirdiği her şeyi verdi. Belgeler, mühürlü evrak, basım harfleri ve yasak yayın. Kendisine tümüyle parti çalışmalarına vermişti. Proletarya ve Çekiç adlı sosyalist gazetelerin basılacağı yeni matbaanın kurulmasına da yardımcı oluyordu. Fakat onu bekleyen felaketten henüz haberdar değildi. Rusya'yı koyu bir örümcek ağıyla dolayan Sudeikin'e Rusya'daki provokasyonun babası diyorlardı. Halkın iradesinin yürütme komitesinde bir hain ortaya çıktı. Bu hoş görünümlü, pek çok yakın arkadaşına az rastlanır bir soğukkanlılıkla ölüme gönderen Sergey Degayev adlı genç bir öğrenciydi. İhaneti ve kanlı cinayetleri ortaya çıkan Degayev, parti önünde suçunu itiraf etti ve yıllarca hizmet ettiği Sudeikin'i öldürmek zorunda kaldı. Sudeikin, çıkarları uğruna her cinayeti işleyebilecek bir makam düşkünüydü. Çarın gözüne girmeye çalışan Sudeikin, bir dizi suikast tasarladı. Plan çok basitti. Önce Degayev ona hafif yaralayacak şekilde bir suikast düzenleyecekti. Daha sonra Sudeikin istifa edecek ve onun yokluğunda Degayev'in provoke edeceği halkın iradesi taraftarları, polis müdürü Pleve'yi ve İçişleri Bakanı Tolstoy'u öldürecekti. 3. Alexander, Sudeikin olmadan devrimcilerle başa çıkamayacağına inanmalı ve hükümet içinde en üst görevlerinden birini önererek onu yardıma çağırmalıydı. Ancak sinsilikte Napolyon'un polis müdürü Fouché'yi bile geride bırakan Sudeikin yanılmıştı. Uşak Sudeikin iğrenç bir katildi. Masum gençleri teröre sürükleyen ve daha sonra onları idam sehpasına gönderen, bu konuda adı çıkmış Degayev, Sudeikin'e tereddütsüz ihanet etti ve onun öldürülmesine yardımcı oldu. Ama provokasyon ve muhbirlik yöntemi Sudeikin'in ölümüyle son bulmadı. Boris Ivushkin sokakta çok eski bir arkadaşıyla karşılaşmıştı. Her zamanki dikkatli tutumuyla ona neden Varşova'da bulunduğunu söylemedi ama adresini vermek gafletinde bulundu. Bir gün sonra Ivushkin'i tutukladılar. Hiçbir kanıt yoktu. Fakat illegal yollardan sınırı geçtiğinden Sibirya'ya sürgüne gönderebilirlerdi. Varşova'ya gelen Clotilda, kocasının eski Pavia hapishanesinde tutuklu olduğunu öğrendi. Kocasıyla görüşmeyi başardı ve mahkemeyi beklemeye başladı. Boris'in bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Clotilda, Bernard Otrab'ın konağına yerleşti. Otrab'ların oğlu mücadeleci bir parti olan Proletarya mensubu olduğu için kürek cezasına çarptırılmıştı. Oldukça kısa boylu, dolgun, hareketli, Fransızcayı iyi bilen ve konuşkan biri olan Bayan Eva Otrab, hem kişiliği hem de mesleği gereği nazik ve yardımsever bir konuğu ağırlamaktan son derece mutluydu. Evin iki ayrı ucunda yaşayan ve çok ender görüşen Otrab ailesi arasındaki tuhaf ilişkiyi Clotilda bir süre sonra çözdü. Bayan Otrab ona zengin soylular ve tüccarlar çevresinde bir istisna olmayan yaşamını anlattı. Eva zengin bir tüccar ailesinde doğmuştu. Hep çirkindim ben. Patlak gözlerim ve kocaman ağzım yüzünden benimle hep alay ederlerdi. Ancak gençlik herkesi güzel gösterir ve ben de babamın evindeki kahyaların hoşuna gidiyordum. Bizim evimizde herkes statüsünü değiştirmek istiyordu. Para insanın başını döndürür. Babam bana her harf için bir süs uyduran bir güzel yazı öğretmeni buldu. Benim el yazım şimdi bile dantel gibi. Öğretmenim bölge genel valisi ve soyluların evinde de ders veriyordu. Bu nedenle babam ona çok büyük paralar ödüyordu. Gördüğünüz gibi aksanım çok güçlü olmasa da Fransızca öğrendim. Güzel ama hatalı yazıyorum. 20 yaşıma geldiğimde babam bana koca satın almaya karar verdi. Aynen böyle söylüyordu. koca satın almak. Benim bu konudaki görüşümü soran yoktu. Sonunda malı buldular. Babam damatları böyle adlandırıyordu. Bu Kont Pototski'nin malikanesini yöneten Bay Otrap'tı. Özellikle o sıralar onun fiziksel özelliklerine diyecek sözüm yok. Uzun boylu, temiz yüzlü biriydi. Görüntüyü bozan yalnızca gözlüğüydü. Fakat gözlük babamın hoşuna gidiyordu. Ağırlığı vardı gözlüğün. Ama ben Bay Otrap'ın hoşuna gitmiyordum. O kadar çok sevgilisi vardı ki. Kont Pototski'nin köylerinde pek çok köylü kadının bu malikane yöneticisinin kopyası olan çocuklar doğurduğu söyleniyor. Tüm bunlar beni ilgilendirmiyordu. Ben er ya da geç evleneceğimi biliyordum. Ama kiminle? Bu her zaman bir piyangodur. Aşk mutsuzluk getirir. Aşksız evlilikler ise bazen mutlulukla biter. Kim bilebilir ki? Pan Otrap evlenmek için en az 40 bin istiyordu. Babam hırslı bir insandı. Her şey onun istediği gibi olmalıydı ve 40 bini ödedi. Bir yıl sonra kızımız Yelizaveta doğdu ve Bay Otrap benden tiksindiğini, aşık olmak istediğini söyledi. Bir süre sonra da tüm paraları alıp Monte Carlo'ya gitti. Üstelik yalnız da değil, hoş bir kadınla. Ben babamın evine döndüm. Ne söyleyebilirsin? Kızımla bize sürekli imalarda bulunulan bu evde sıkıntı içindeydim. Ama zorla güzellik olmuyordu işte. Aradan 9 yıl geçti. Bay Otrap tüm paraları har vurup harman savurduktan sonra yeniden Kont Pototski'nin yanına çalışmaya geldi. Bir ara onu sokakta gördüm. Daha da yakışıklı olmuştu. Ağarmış saçları ve hüzünlü yüz ifadesi ona çok yakışmıştı. Babam onu yanına çağırdı. Birkaç gün pazarlık ettiler ve iyi yürekli babam 40 bin daha ödemekten kaçınmadı. Fakat bu parayı taksit taksit ödemeye karar verdi. Bu kocamı benimle oldukça uzun bir süre kalmaya zorladı. Çocuklarımız Edmund, Yosef ve Leontina doğdular. Onlar daha büyümeden Bay Otrap benden yeniden sıkılmaya başladı. Fakat babam ölürken bana hatırı sayılır miktarda para ve bu evi miras bıraktı. Ve gördüğünüz gibi çevreye karşı aile şerefimizi koruyoruz. Bay Otrap da kızlarımıza varlıklı kocalar satın aldı. Yelizaveta doktorla evlendi. Onun at arabası ve 5 odalı bir dairesi var. Ama mutlu değil. Tıpkı babasına benzeyen güzel Leontina bir mühendisle evlendi. Zavallı nedense zayıflıyor ve sürekli hastalanıyor. Buna karşın onlar valiyi bile ziyaret edebiliyorlar. Oğullarımsa o kadar dikbaşlılar ki babalarından nefret ediyorlar ve ben istemesem de hep benim tarafımı tutuyorlar. Bayan Otrap derin derin iç çekti. Oğullarım bizim ailemizin çürük bir aile olduğunu ve böyle bir ailenin devrim adı verdikleri şeyden sonra olmayacağını söylüyorlar. Ama ben buna inanmıyorum. Clotilda ne mutlu ki 60 yaşına rağmen aklı ve yüreğiyle bir çocuk olarak kalan ve aile yaşamının dönüştüğü melodramı anlamayan Eva Otrap'a kardeşini acır gibi acıyordu. Evi Bay Otrap'ın despot sevgilisi olan 2 metrelik dev aşçı Tekla yönetiyordu. Tekla, rakip olarak gördüğü Clotilda'dan nefret ediyordu ve sonunda onu kapı dışarı etti. Clotilda, kilise papazı ve kanaryalardan başka bir şeyle ilgilenmeyen ihtiyar bir kadına sığındı. Akşamları daire sahibesinin bu tutkusuyla ilgili her şeyi dinlemek zorunda kalıyordu. Fakat bu uzun sürmedi. Mahkeme, Ivushkin'i Sibirya'da 3 yıllık sürgün cezasına çarptırdı. Ivushkin'in karısı jandarma eşliğinde onun ardından gitme iznini elde etmeyi başardı. Clotilda bu uslanmaz kente hapishane vagonunun tel örgülü penceresinden son kez bakarken bu gururlu ve asi ülkenin ne kadar hoşuna gittiğini fark etti. Zaten Fransa ve Polonya eskiden beri birbirlerini severlerdi. Tutsaklar Varşovalı kadın şarkısını söylemeye başladılar. Yeryüzünde Enternasyonal gibi, Marselis gibi ölümsüz şarkılar vardır. Varşovalı kadın da bunlardan biridir. Bu şarkı artık acı deneylerden korkmayan Clotilda'nın arkadaşı ve yoldaşı olmuştu. Kafasını bir deve kuşu gibi kuma gömmenin mümkün olmadığı yıllarda doğduğunu kavramıştı artık Clotilda. Uzak duramazdı. Acı bir kurşun gibi her yere sızıyordu. Şili Selburg Kalesi'nde işkenceyle öldürülen ünlü Polonyalı devrimci Varinsky'nin sözlerini yineledi. Düşmanlarımız savaş mı istiyor? Savaş olacaktır. Tren kuzeye gidiyordu. Tutsaklar Polonyalı proletarya davası militanlarının sevdiği Pranga Mazurkasını söylemeye başladılar. Ey isyancılar ailesi, mazurka oynayalım. Neşeyle koşun dansımıza, Varşova ve kara düşman bizi tehdit ediyor. Prangayla, sürgünle, hapisle. Ama prangalarımız bize ateşli bir müzik sesi gibi geliyor. Uzun, hüzünlü bir yolculuk, nakil hapishanelerinde verilen molalar, yorucu yaya yolları, soğuk ve açlık bekliyordu onları. Fakat hiç kimse yitip gidecek bu yıllar için üzüntü duymuyordu. Polonya işçi sınıfının kurtuluşu uğruna çok sayıda kurban vermiş, Proletarya Partisi'nin üyeleri son derece cesurdu. İnsanlık için işkencede ölmüş kahramanların listesi öyle kabarıktı ki.